Ayrım 32.
Lepotun ardındaysa bembeyaz gömlekler gözleri kamaştırıyor, çıplak ayakları uygun adım hareket ederken gençliğin verdiği çeviklikle ileri ileri atılıyordu. Mavi eteklikli kızlar dört sıra halinde ortada yürüyorlardı. Bir ara sıradan çıktım, baktım. Çocukların bedenleri ansızın daha çevik, daha esnek bir yapı kazanmış. O sırada engebeli kırlık alandan geçiyorduk. Buna karşın kimse sırayı bozmuyordu. Adımını şaşıran ya da kaçıran olursa anında uygun adıma dönüyordu. Şu anda yalnız ve yalnız davulların gümbürtüsü duyuluyor, tokmaklar ta kuryajın duvarlarından yankıyormuş gibi gelen ve bütün dünyayı saran sesler çıkarıyorlardı. Davulların gümbürtüsü bize bugünün anlamını unutturmuş değildi ama. Tersine kuryaja yaklaştıkça bandomuzun sesi daha canlı, daha keskin ve buyrukçu bir havaya büründü. Buyruklarına yalnızca ayakların değil, yürek atışlarının da uymasını zorunlu kılıyordu sanki. Taburlarımız Podvorki'ye girdi. İnsanlar harap bahçe kapılarının ve derme çatma çitlerin ardında durmuş bize bakıyordu. Öfkeli köpekler tasmalarının kayışlarına asılıp duruyorlardı. Bir zamanlar manastırın hazinelerini koruyan köpeklerin torunlarıydı bunlar. Bu köyde köpeklerin yanı sıra insanlar da manastır zamanının zengin otlaklarında beslenmişlerdi. Bunların hepsi de ruhların kurtarılması, hastalıkların iyileştirilmesi, Kutsal Bakire'nin gözyaşları ve Cebrail aleyhisselamın kanatlarından kopma tüyler karşılığı alınan kapiklerle büyümüşlerdi. Podvorki'de her çeşit insan vardı. Eski rahipler, keşişler, kilise çömezleri, seyisler, manastır aşçıları, bahçıvanlar ve fahişeler. Bu köyden geçerken çalılardan çatılmış çitlerin ardında toplaşanların aralarında fısıldaştığını duyuyor, düşmansı bakışlarını bize sapladıklarını görüyordum. Bize yöneltilen düşünce, sözcük ve dileklerin neler olduğu konusunda da doğruya çok yakın varsayımlarda bulunabilirdim. İşte burada, bu Podvorki sokaklarında içinde bulunduğumuz dönemin çok küçük, minicik bir evresi olduğunu çok iyi bildiğim yürüyüşümüzün aslında çok büyük bir tarihsel önem taşıdığını birden anlayıverdim. Kafamdaki Gorki topluluğu kavramı birden tüm dışsal biçimlerden ve eğit bilimsel renklendirmelerden soyunu verdi. Kolomak kıyıları yoktu artık. Eski Trepke topraklarındaki özenli binalar, 200 gül fidanı, briketten yapılma domuz ahırımız gerilerde kalmıştı. Eğit bilim sorunları denen şeyler yapraklar gibi kurumuş ve yollara dökülmüştü. İnsandan, yeni değişik deneyimler yaşamış insanlardan ve yeryüzü yuvarlağının yüzeyinde yeni ve değişik bir alandan başka bir şey yoktu şu anda. İşte birden bunları düşündüm ve topluluğumuzun küçük de olsa son derece siyasal, son derece toplumsal bir görevi yerine getirmekte olduğunu anladım. Podvorki sokaklarından geçmek, insanların, onların ilgilerinin, doymak bilmez bir örümcek ağı tuzağını andıran düzenlerinin, can çekişmekte olsa da eskiye sıkı sıkıya tutunduğu bir düşman toprağından geçmek gibi bir şeydi. Orada ufukta henüz beliren manastır duvarlarının ardında düşmansı fikirler ve ön yargılar yığılmış bulunuyordu. Aydınların duygusal ülkücülüğü, sıkıcı bayağı biçimcilikleri, kolayca akıveren gözyaşları ve memur takımının akıllara durgunluk veren bilgisizliği. Sonsuz bir çöp yığınından oluşan bu uçsuz bucaksız alan canlandı gözümün önünde. Kaç yıldır yürümekteydik bu çöplü topraklarda, birkaç bin kilometreyi geride bırakmıştık kuşkusuz ama gene de kokuşmuş bir çöp yığını önümüzde uzanmaktaydı. Sağımızda, solumuzda, dört bir yanımızda uzanmaktaydı. İşte şimdi her türlü maddesel bağdan yoksun bırakılmış, ilişkileri kopmuş, kökleri, hısımları geçmişte kalmış olan küçük Gorki topluluğunu göze çok küçük gösteren minicik klandı buydu işte. Trepke sonsuza dek terk edilmişti. Kuryaj ise henüz fethedilmiş değildi. Davulcu safları bayırın dibine vardılar. Manastır kapısı artık görünüyordu. Gorki şortu giymiş olan Manya Zaychenko kapıdan birden fırladı. Bir an için olduğu yerde kakıldı kaldı. Sonra ok gibi fırlayarak bize doğru koşmaya başladı. Gene bir şey oldu dedim içimden. Yüreğim ağzıma geldi. Ama Vanya benim önümde rap diye durdu. Ve tek parmağıyla yanaklarındaki yaşları silerek Anton Semyonovich diye yakardı. Sizinle yürümeme izin verin. Orada durmak istemiyorum. Gel bakalım diye yanıtladım onu. Vanya başını arkaya attı. Yanımda uygun adım yürümeye başladı. Sonra gözlerini benim dalgın ama ciddi bakışlarıma çevirdi. Bir damla gözyaşını daha kuruladı ve sırtından bir yük kalkmış gibi rahat bir soluk alarak içtenlikle gülümsedi. Tüneli andıran çan kulesi kapısında davullar kulakları sağır edercesine gümbürdedi. Kuryajlı kitle birkaç sıra halinde dizilmişti. Goraviç önlerinde kımıltısız duruyordu. Eli başında selam durumundaydı. Hopak. Gorki taburlarıyla kuryaş kalabalığı birbirlerinden 7-8 metre uzaklıkta karşı karşıya dizildiler. Pyotr Ivanoviç'in alelacele bir araya getirdiği kuryajlı safları elbet pek düzenli değildi. Bizim tabur durur durmaz bu saflar dağıldı. Kilise kapılarının ardına taştı, çevremizi saracak hatta kuşatacak gibi yayıldı. Ne kuryajlılarda çıt vardı ne de gorkililerdi. Birinciler düpedüz şaşkınlıktan, ikincilerse bayrak karşısında selam durmanın gerektirdiği disiplin duygusuyla susuyorlardı. O ana dek kuryajlılar topluluk üyelerinden yalnızca öncü müfreze görevlilerini görmüşlerdi. Bunlar iş giysilerini gece gündüz sırtlarından çıkaramayan, bitkin, toz toprak içinde ve de yıkanıp paklanmamış gorkililerdi. Şimdi ise ciddi, dingin yüzü delikanlılardan oluşan taburları, parıl parıl parlayan kemer tokalarını ve güneş yanığı bacakların tepesinde büsbütün güzel duran yakışıklı kısa pantolonları görmekteydiler. Kuryajlıların yüzlerindeki anlatımın altında yatan önemi yakalayıp bilincimi iyice yerleştirmek üzere kısacık bir an için var gücümle yoğun bir çaba harcadım. Ama bu işi başaramadım. Bu kalabalık kuryajdaki ilk günümde gördüğüm kasvetli, şekilsiz kalabalık değildi artık. Gözlerim bir kümeden ötekine gezindikçe bazıları hiç de beklenmedik canlılıkta diri yüzler görüyordu. İçlerinde pek azı umursamazın, rengini belli etmeyen anlatımına bürünmüştü. Küçüklerden çoğu çoktandır istedikleri bir oyuncağın kıskançlık doğurmayacak ya da böbürlenme isteği uyandırmayacak denli değerli ve kusursuz bir oyuncağın yakınına gelmiş gibi coşkulu bir hevesle kaynıyorlardı. Nisinov'la Zoren kollarını birbirlerine dolamış orada dikiliyorlar, gorkililere bakıyorlardı. Başlarını birbirlerine doğru kaykıltmışlardı. Bir şey düştüler gibi duruyorlardı. Bu büyüleyici saflarda yerlerini alacakları ve kendileri gibi yabancılar tarafından hayranlıkla izlenecekleri günü düşünüyorlardı belki de. Ne yapacağını bilemeyen kasların beklenmedik etkisini dile getiren ciddi bir dalgınlığa bürünmüş yüzler, şiddetli coşkuları dile getirmeye hazır yüzlerdi. Nitekim hemen bazı bilgileri dile getirmeye gönüllü oldukları anlaşıldı. Bu yüzlerde bir anda onaylama, hoşnutluk, kuşku ve kıskançlık beliriyordu. Önceden hazırlanmış alaycı yüzler, sinsi, tersleyici anlatımlarsa giderek erimekteydi. Bu türden yüzlerin sahipleri, daha uzaktan bizim trompetlerin sesini duyduklarında ellerini ceplerine daldırmış, büyük burunlu ve efe havalarına bürünmüşlerdi. Bunların çoğu ilk gorkillerin, Fedorenko, Korito ve Neçitaylo'nun kabarık göğüsleri ve şiş pozuları tarafından anında fethedilmiş, efe havaları onunkilerin karşısında sönüvermişti. Gerisi daha sonra bu 120 şampiyona küstahlığın ve efeliğin sökmeyeceğini anladıklarında rahatsız olmaya başladılar. En küçükleri olan Vanka Sinenki ise borazanını dizine indirmiş en önde duruyordu. Gözlerinden saçılan korkusuzluk kıvılcımları onun dünkü sokak serserisi değil de kral babasının kendisine cömertçe verdiği yere kök salmış gibi duran mahiyetini ardına dizmiş bir gezgin prenscik olduğunu belirtiyor gibiydi. Bu suskun bakışma yalnızca birkaç saniye sürdü. İki küme arasındaki 7 metrelik uzaklığı bir darbede yok etmek ve bu karşılıklı incelemeye bir anda son vermek zorundaydım. "Yoldaşlar!" diye haykırdım. Şu andan başlamak üzere hepimiz, yani 400 kişi, Gorki çalışma topluluğu diye anılacak olan tek bir topluluğuz. Hiçbiriniz kendinizi birer Gorkili olarak görmeniz gerektiğini unutmayın. Bir başka Gorkiliği en yakın yoldaş ve en candan dost olarak kabul edeceksiniz. Birbirinizi her alanda savunacak, birbirinize saygı göstereceksiniz. Yardıma gereksinme olana yardım edecek, yanlış yapanı düzelteceksiniz. Bunları bir an olsun unutmayacaksınız. Disiplinimiz çok sıkıcı olacaktır. Disipline gereksinmemiz var. Çünkü görevimiz güç, yapacak şeyimiz çok. Bu işleri disiplinsiz yapamayız. Karşımızdaki güçlükleri anlatarak sürdürdüm konuşmamı. Zengin olmamız gerektiğini söyledim onlara. Okuyup öğrenmemiz gerektiğini söyledim. Kendimiz için ve geleceğin Gorkilileri için bir yol çizmemiz gerektiğini anlattım. Kuryajlıların sözlerimi beklenmedik bir dikkatle dinlemeleri beni şaşırttı. Söylediklerime pek kulak asmaz görünenler Gorkililerdi bu kez. Bunun nedeni sözlemin onlara yeni bir şey iletmemiş olması, bu kavramların onların varlıklarının dokusu içinde zaten kök salmış bulunması olsa gerekti. Ama nasıl olmuştu da daha 15 gün önce bu aynı kuryacılar benden gelen çok daha tutkulu ve inandırıcı yaklaşımlara kulak tıkamışlardı. Şu eğit bilim denen şey amma da güç bir bilimdi. Kuşkusuz şimdi beni dinlemelerinin nedeni ardımda kapı gibi Gorki ordularının bulunması ya da sağ kanatta yükselmiş olan flamamızın kımıltısız ve ciddi bir tavırla onlara bakması değildi. İlgililerinin nedeni bu olamazdı kuşkusuz. Çünkü bu türden bir açıklama eğit bilimin tüm aksiyon ve teoremlerine ters düşerdi. Konuşmamız sonunda Gorki topluluğunun yarım saat sonra bir genel toplantı yapmak üzere hazır bulunmasını, aradaki yarım saatlik süreyi birbirleriyle tanışıp el sıkışarak değerlendirebileceklerini ve toplantıya birlikte gelmelerini söyledim. Şimdi ise kendimize özgü bildik yöntemle sancağımızı binaya taşıyacaktık. Rahat. Gorkililerin kuryajlılara yaklaşacağı ve herkese el sıkacağı yolundaki beklentilerim gerçekleşmedi. Sıradan birer geyik yavrusu gibi fırladılar ve balıklama yatakhanelere, kiliseye ve işliklere daldılar. Bu ilgi yokluğundan hiç de alınmayan kuryajlar da peşlerinden gitti. Yalnız Korotkov adamlarının arasında dikiliyordu. Onlarla bir şeyler konuşuyor gibiydi. Bregel'le yoldaş Zoya kilise duvarının yanındaki yatır taşlarına ilişmişlerdi. Yanlarına gittim. ''Senin çocuklar iki dirhem bir çekirdek'' dedi Bregel. ''Yatakhaneler hazır mı peki?'' diye sordu yoldaş Zoya. ''Yatakhane olmasa da olur'' diye yanıtladım onu ve hemen döndüm. Dikkatimi bir başka görüngüye çevirdim. Domuz sürümüz Stupitsi'nin müfrezesinin üyeleri eşliğinde yavaş düşünceli adımlarla manastır kapısından girmekteydi o anda. Domuzlar üç küme halinde ilerlemekteydi. Önde analar, daha sonra yavrular, en arkada da baba domuzlar yürümekteydi. Volokov yanında vekilleri olduğu halde ve de ağzını kulaklarına vardıra vardıra onları karşılamaya gitti. Kudlat ise aynı addaki devlet adamının o ünlü iltimatumunun anısına Chamberlain adını verdiğimiz hepimizin sevgilisi 5 aylık domuzumuzun kulağının ardını sevecen bir okşamayla kaşımaya başlamıştı bile. Sürü tam domuzlar için özel olarak hazırlanmış barakalara sokulmuştu ki çok hararetli bir tartışmaya dalmış olan Stupitsin, Şere ve Kalabuda konuşa konuşa kapıdan girdi. Kalabuda bir kolunu sözlerine eşlik etmek üzere sallıyor, ötekiyle ise domuz yavrularının en küçük ve en pes pembesini bağrına basıyordu. ''Şunların domuzlarına bakın'' dedi Kalabuda yanımıza gelirken. ''İnsanları da domuzlarının yarısı kadar iyiyse karada ölüm yok demektir.'' Bregel oturduğu mezar taşından kalktı ve iğneleyici bir tavırla ''Herhalde yoldaş Makarenko önce insanları düşünüyordur'' dedi. ''Sanmam'' diye yanıtladı onu yoldaş Zoya. ''Baksanıza domuzların yeri hazır bile. Çocuklara gelince yatakhane olmasa da olurmuş.'' Zoya'nın sözleri çok yerinde diye atıldı hemen Bregel. Fırsatı kaçıracağım diye ödü patlamıştı. ''Bakalım bu konuda Makarenko yoldaş ne diyecek? Eğit bilimci Makarenko'nun görüşünü merak ediyorum elbet. Domuz çobanı Makarenko'nunkini değil.'' Bu sözlerdeki apaçık düşmanlık karşısında afallamıştım. Ama ona laf yetiştirip de böylesine güzel bir günü berbat etmek istemiyordum. Kalabuda'ya döndüm. İzin verirseniz bu iki yetkiliye, deyiş yerindeyse toplu olarak yanıt vereceğim dedim. Rica ederim, buyurun. Bakın, topluluk üyeleri efendi. Domuzlarsa onların işçileridir burada. Siz hangi kümeden oluyorsunuz peki diye sordu Bregel. Ama başını kaldırıp yüzüme bakmıyordu. Ben biraz efendilerden sayılsam gerekir. Ama size yatak odası hazırlanmış durumdadır herhalde. Bana da yatak olmasa olur. Bregel küskün bir havayla omuz dikti. Yoldaş Zoya'ya döndü. Soğuk soğuk. Tamam, keselim bu konuşmayı dedi. Yoldaş Makarenko her zaman böyle aşırı gider zaten. Kalabu da bu sözler karşısında sesli sesli güldü. Ne var bunda dedi. Haklı, neden aşırı gitmesin? İsteksiz isteksiz gülümsedim. Gülümsemem Zoya'nın bir kez daha bana çullanmasına yol açtı. Yani size göre domuz semirtme yöntemlerini insanoğlunun eğitilmesi yöntemlerine örnek olarak kabul etmek akıllıca bir iş mi sayılıyor dedi. Yoldaş Zoya öfkesinin motorunu çalıştırmaya başlamıştı. Yuvalarından fırlamış gözleri ise saniyede 20 bin dönüş hızıyla bedenimi deliyor gibi bakıyorlardı. Bayağı korktum. Bereket tam o sırada heyecandan soluk soluğa kalmış, yüzü kıpkırmızı olmuş Sinan ki elinde borazanıyla koşarak yanıma geldi. Hızlı hızlı cıvıldamaya başladı. Lepot diyor ki, Koval diyor ki, dur, O öyle deyince Lepot kızdı. Dedi ki, ne diyorsam onu yapacaksın diyor. Sonra da diyor ki, burada durup böyle göbeğine bakarsan, sonra çocuklar da, yani yatakhaneleri görseniz, vay anam vay, çocuklar diyor ki, biz buna dayanamayız diyor. Koval da seninle görüşecekmiş. Çocukların ne dediğini anladım. Koval'ın ne dediğini de anladım. Ama benden ne istiyorsun onu anlamadım. Sinanki bir an bocaladı. Sizden bir şey istemiyorum ama Lepot diyor ki, Koval da diyor ki, bu konuyu konuşalım diyor. Bak, Lepot tam tamına ne söyledi. Bu son derece önemli yoldaş Sinanki. Sinanki kendisine yoldaş Sinanki denmesinden öylesine hoşlandı ki sözlerimdeki anlamı kavrayamadı. Ha? Lepot ne dedi? Ha evet, dedi ki toplantı borusu çal. İşte bana bunu söyleyecektin. Söyledim ya. Yoldaş Suya Sinanki'nin pembe yanaklarını baş parmağıyla işaret parmağı arasında sıktı. Öyle ki dudakları gül rengi bir fiyonk oluşturdu. Ne tatlı çocuk. Sinanki bir hareketle Zoya'nın sevecen ellerinden kurtuldu. Yüzünü yamulttu, ağzını kolunun yeniyle sildi ve kadına ters ters baktı. Çocukmuş, şuna da bak. Ben size çocuk desem iyi mi olur? Ben çocuk falan değilim. Görmedinizse görün. Ben bir topluluk üyesiyim, anladınız mı? Kalabu da Sinanki'yi elindeki borazanı ile birlikte bir tutuşta kucağına aldı. Aferin sana, aferin. Vallahi aferin. Ama sen gene de minik bir domuzcuksun. Bunu biliyorsun değil mi? Sinanki kendisine yüklenen bu yeni rolü hemencecik kabullendi. Domuzcuk denmesine bir diyeceği yoktu. Zoya bu fırsatı da değerlendirdi. Burada en onur verici rütbe domuz anlaşılan. Yeter dedi hemen Kalabu'da ve Sinanki'yi yere indirdi. Hararetli bir tartışma başladı başlayacaktı. Neyse ki Koval, ardında da Lepot bize doğru yaklaşmaktaydılar. Yetkililere karşı bir sakınganlık besleyen Koval, Bregel'in arkasından bana göz ediyor, benimle konuşmak üzere onlardan ayrılmamı bekliyordu. Ama Lepot'un yetki metki umursadığı yoktu. Bu Koval var ya, kendisine hazır edilmiş kuş tüyü yatak bulacağını umuyormuş burada. Benim için hiçbir şey fark etmez. Hem beklemenin alemi yok, bir an önce toplantıyı yapalım, bildirimizi okuyalım onlara. Koval aslında metelik vermediği yetkililer, hele kadın yetkililer önünde konuşmak zorunda kaldığından pancar gibi kızardı. Ama gene de kendini savunmak, diyeceğini demek zorundaydı. Ne kuş tüyü yatağı oğlum, bırak şimdi saçmalamayı. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Bildirimize boyun eğmeleri için onları zorlayacak mıyız? Zorlayacaksak bu işi nasıl yapacağız? Onları nasıl ele alacağız? Yakalarına mı yapışacağız? Gömleklerinden mi tutacağız? Koval sinirli sinirli Bregel'e baktı bir an. Oysa tehlike bir başka yerden alevleniyordu. Yoldaş Zoya telaşlanmıştı. Gömleklerinden mi tutacağız diye yineledi Koval'ın sözlerini. Yani lafın gelişi dedi Koval. Bu arada yüzü biraz daha kızarmıştı. Gömleklerinden bana ne yani Allah'ın cezaları. Yarın kasaba kuruluna gideceğim. Beni gerisin geriye köye göndermelerini isteyeceğim. Ama sen kendi ağzınla söyledin. Onları zorlayacağız dedin. Ne demek istedin peki? Koval'ın kabaran öfkesi onda yetkili korkusu falan bırakmamıştı. Ağzını açtı, gözünü yumdu. Ne kadın dedikodusuna sövmediği kaldı, ne laf salatasına. Öküz altında buzağı arıyorsunuz ha? Biz buraya iş yapmaya mı geldik, kadın gibi dedikodu yapmaya mı? Gürleyin bakalım. Sonra döndü, manastırın tuğla duvarlarının son artıklarını tozlu çizmeleriyle ezerek toprağa karıştıra karıştıra kiliseye doğru yollandı. Lepot Zoya'ya döndü. Çaresizlik anlatan bir hareketle kollarını iki yana açtı. Ben size söyleyeyim zorlamak ne demektir dedi. Şu demektir. Yani zorlamak demektir. Yoldaş Zoya birden ayağa fırladı. İşte gördünüz mü? Gördünüz mü diye ünledi. Sonra Bregel'e döndü. Şimdi ne diyeceksiniz bakalım? Sinanki toplantı borusunu çal dedim ben. Sinanki Kalabuda'nın elinden borazanını aldı, düdüğü kilise kubbelerinin üzerindeki haçlara doğru kaldırdı ve var gücüyle kesik kesik birkaç nota çalarak sessizliği yırttı. Yoldaş Zoya ellerini kulaklarına yapıştırdı. Tanrım, borazanlar, komutanlar, barakalar. Önerim yok dedi Lepot oradan. Ne anlama geldiğini anlıyorsunuz ya, siz ona bakın. Bari çan çalsaydınız borazan yerine diye karşı çıktı Bregel ama kimseyi incitmek istemiyor gibiydi. Hayır hayır çan olmaz. Çan dediğiniz nedir ki? Hep aynı sesi verir. Bu duyduğunuz anlamlı bir müzikti. Genel toplantıya gelin diyordu. Komutanlar kurulu toplantısı için başka notalar çalarız. Sonra yatma borumuz vardır. Sonra bir de alarm düdüğümüz var. Hem de ne alarm. Vanya burada olsaydı da bir alarm düdüğü çalsaydı. Ölüler mezarlarından fırlardı. Siz bile etekleriniz zil çala çala koşardınız inan olsun. Ek binaların, kulübelerin, kilise duvarlarının ardından küme küme topluluk üyesi çıkıverdi bir anda ve toplantı yerine doğru ilerlemeye başladılar. Küçükler koşup koşup duruyor, ilgilerini çekecek çeşit çeşit şey buluyorlardı. Gorkililerle kuryajlılar daha şimdiden birbirine karışmaktaydı ve yer yer öğretici nitelikte olduğu uzaktan anlaşılan konuşmalar yapılmaktaydı. Ama kuryajlıların büyük çoğunluğu kendilerini ayırıyorlardı. Herkes serin ve boş kiliseye doluştu ama Gorkililerin beyaz gömlekleri özellikle altarın yakınlarında göze çarpıyordu. Anlaşılan Gorkililer her olasılığa karşı güçlerini bir arada tutma gereği duyan Taranets'in talimatıyla dağılmamış, ötekilerin arasında karışmamışlardı. Gorkililerin sayısal zayıflığı acımasız bir biçimde kendini gösteriyordu. Çünkü 2., 3. ve 10. müfrezeler hayvanları yeni yerlerine yerleştirmekle meşguldüler. Ve Rapfak öğrencilerini saymazsak ayrıca 25 kişi de Osatçi ile birlikte Rishov istasyonunda bulunuyordu. Toplantıya katılan 400 üye arasında bu durumda yalnızca 50 Gorkili vardı. Kuryajlı kızların göz yaşartan sevgi, heyecan ve öpücükleriyle karşılanan ve yatakhanelerinde Olga Lapova'nın büyük bir özenle hazırladığı yerlerine yerleştirilen Gorki kızları da bu sayının dışında kalıyordu. Yorka Volkov toplantıyı açmadan önce bana yavaşça şu sözleri fısıldadı. Paldır küldür dalalım mı? Paldır küldür dalalım. Yorka altar kürsüsüne çıktı ve dalgasına bildiri andığımız izlenceyi okumaya başladı. Bu izlence gençlik kurulumuzca alınmış kararları içermekteydi. Yorka, Volokov, Kudlati, Yeveli, Gorkovski'nin sonsuz kişisel yetenek ve zekasıyla oluşturulan bu izlencede geniş bir Rus bakış açısı, bir Yankee'ye özgü ince hesaplar, cömert bir tutam Gorki tuzu ve biberi, insan sevgisi ve de bol ölçüde sevecen yoldaşça acımasızlık bulunmaktaydı. Gorki topluluğuna döndüğümde oradaki çalışma odasında yapılan toplantılarda tekrar tekrar gözden geçirilen, Koval ve Gençlik Kurulu üyeleriyle tekrar tekrar tartışılan, düzeltilen, değiştirilen bu izlencenin kaleme alınmasında sayısız kişinin emeği geçmişti gerçi ama bildiri o ana dek gizli belge işlemi gördü. Yorka birkaç giriş sözü söyledi. Topluluk üyesi arkadaşlar, oyalanacak vaktimiz yok, hemen kolları sıvayacağız. Ama Allah kahretsin, nereden başlayacağımı bilemiyorum. En iyisi gençlik kurulunun aldığı kararları okuyayım size. Nereden başlayacağımızı, işlerin nasıl yürüyeceğini görün. Şu anda çalışmıyorsunuz. Gençlik kurulunuz yok, öncüleriniz yok. Geberesiceler, pislik içinde yüzüyorsunuz. Size insan demeye bin tanık ister. Sizi hangi ışık altında göreceğiz, değerlendireceğiz? Böcek, bit, hamam böceği, pire ve her türden mikrobun karnını doyurduğu erzak deposusunuz siz. Duydunuz mu? Bu bizim suçumuz mu? Dedi oradan biri. York hiç düşünmeden yanıtladı onu. Yok, babamın suçu. Elbette sizin suçunuz. Birer asalak olmaya ne hakkınız var? Başkalarının sırtından geçinmeye, sızlanmaya, kötülük etmeye ne hakkınız var? Hiçbir hakkınız yok. Hiçbir hakkınız yok. İşte bu kadar. Şu pisliğe bakın. Böyle pislik içinde yaşamaya kimin hakkı var?